Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7D 1399, Hicri Kameri 12 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvimle 27 Aralık 2020 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Okuryazarlık Hareketi'nin oluşumunun yıl dönümü ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'nın yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için aralıksız çalıştıklarını söyledi. İran ve Türkiye arasında kalıcı bir teknoloji merkezi kurulacak. Erdoğan, bölge ülkeleriyle halledilemez bir ihtilafların olmadığını söyledi. Türkiye Savunma Bakanı Libya'da. Türkiye'de eylem hazırlığındaki 4 DAEŞ'li tutuklandı. Trump, seçimlerde hile olduğu yönündeki iddialarını sürdürüyor. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Tahran'da dün düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı. Ülkenin korona durumuna ilişkin Rouhani, şu anda ülkede yüksek ve orta riskli bölge kalmadığı için çok mutluyuz ve mevcut durumu korumaya çalışmalıyız dedi. Rouhani, İran'ı gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda sağlıkçılarımızın gösterdiği performansının çok etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu durumu korumalıyız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Rouhani, düşman medyasının İran'ın aşı alımıyla ilgili sahte haberlerini eleştirerek, önceliğimiz yerli aşı üretmek. Bu konuda birkaç İranlı firma çalışıyor ve inşallah amaçlarına ulaşır. Bununla birlikte yabancı aşı almak için de çaba gösterdik açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Rouhani, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşıyı almaya hazırız ama güvenilmez bir firmanın ürettiği aşının ülkede test edilmesine karşıyız diye konuştu.
Türkiye Interpol Başkanı Lütfü Çiçek ile video konferans yöntemiyle görüşen İran Emniyet Teşkilatı Uluslararası Polis Başkanı General Hadi Şirzad, İran ve Türkiye arasındaki polis işbirliği düzeyini arttırmak için uygun bir platform oluşturması gerektiğini söyledi. İki ülke emniyet güçleri arasında olumlu işbirliğinin olduğunu dile getiren General Şirzad, İran Polis Teşkilatı ile Türk meslektaşı arasındaki ilişkileri iyi düzeyde ve son yıllarda iki taraf arasında emniyet ilişkilerinin ivme kazandığına tanık olduk. İran Interpol'u güç, akıllılık ve profesyonelliği ile uluslararası sanıklarla kararlı bir şekilde mücadele için kendisine verilen görevleri yerine getirmeye ve diplomatik polis ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor dedi. Bugün çeşitli tehditler ve sorunlarla karşı karşıya olduklarını ve sorunların ve zorlukların üstesinden gelme yollarından birinin ortak işbirliğini güçlendirmek olduğunun altını çizen General Şirzad, İran, Türkiye ile polis ve kolluk meseleleri hakkında ortak işbirlikleri yapmaktadır dedi. Türkiye Interpol Başkanı Lütfet Çiçek de iki ülke arasında ortak sınıra değinerek Türk polisi de uluslararası suçlarla ve zanlarla mücadele etmek istiyor ve bu konuda İslam Cumhuriyeti Polisi ile işbirliği yapmaya hazırdır dedi.
İran Küçük Sanayi ve Sanayi Siteleri Kurumu ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayileri Geliştirme Kurumu arasında Ortak Yürütme Komitesi'nin ikinci toplantısı video konferans şeklinde gerçekleştirildi. İran'a göre dün söz konusu oturumda İran ve Türkiye'nin söz konusu kurumları arasında iktisadi ve ticari işbirliğini ve iki ülkenin kovilerinin küresel piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak amacıyla bir mütabakat zaptı imzalanırken karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Mütabık kalınan eylem planına göre iki taraf arasında teknoloji değişimi alanında işbirliği yapılması, İran ile Türkiye arasında kalıcı bir teknoloji merkezin kurulması, iş alanında deneyimlerin aktarılması, karşılıklı yatırım garanti fonları arasında işbirliği, yatırım çekme için oturumların yapılması, iki taraf arasında karşılıklı görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. İran'ın geçen yıl Türkiye ihracatı 5 milyar 46 milyon dolara ulaştı ve 4 milyar 995 milyon dolarlık mal da ithal etti.
İran Şehitler Kurumu Başkanı Said O'Hedi, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladet eşliğinde Ermeni şehitlerin ailesiyle görüştü. Said O'Hedi dün İran-Irak arasındaki 8 yıllık zorunlu savaş döneminde bir Ermeni aileden iki şehit veren Ermeni azınlık bir aileyle görüştü ve şehitlerin fedakarlığını övdü. İran Şehitler Kurumu Başkanı, İran İslam İnkılabı rehberinin Ermeni aileye selamlarını da iletti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Şehitler Kurumu Başkanı, Hazreti İsa Mesih'in doğum yıl dönümünü Ermeni aileye tebrik ederken, İslam İnkılabı ve mukaddes savunma dönemlerinde dini azınlıkların önemli rol oynadıklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Rıza Sabbahi Fert, bu gücün tatbikatları tehditler ve karşılık verme kabiliyetiyle orantılıdır dedi. İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabbahi Fert, dün Şehit Settari Hava Savunma Birimi ve bu birime ait füze taburlarını denetleme sırasında yaptığı konuşmada, tehditler ve bunlara misillemede bulunma yeteneğine sahip olmanın hava savunmasına öncelik verme meselesi olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı ayrıca savunma teçhizatının bakımı ve kullanımında son teknolojik bilgilerden yararlanmayı ve bunları etkili bilimsel ve pratik yöntemlerini uygulamayı vurgularken, yetkililerin ve komutanların bu alandaki hassasiyetli çalışmalarının İran ordusunun operasyon gücünü arttırmasına vesile olacağını söyledi.
Bağdat Havalimanı yakında Amerikan terör güçleri tarafından şehit edilen Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşi Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El-Mühendis'in şehadet yıldönümünün arifesinde Irak'ın çeşitli şehirleri bu iki seçkin İslam komutanının resimleriyle süslendi. Irak'ın birçok şehrinde cadde ve sokaklar, mahalleler hatta evlerin girişleri Şehit Süleymani ve Şehit El-Mühendis'in posterleriyle süslendi. Ayrıca Irak'ın farklı illerinde bu şehitler için anma törenleri düzenlenirken hala da devam etmekte. Bilindiği gibi geçen yıl 3 Ocak tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerikalı terör güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Irak Haşi Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı ve bazı direniş üyeleri şehit olmuştu. General Kasım Süleymani, Irak hükümetinin daveti üzerine Irak'a gitmişti. Pentagon'un bildirdiğine göre hava saldırıları Başkan Trump'ın bizzat emriyle gerçekleşti. Bilindiği üzere General Kasım Süleymani ve El Mühendis Batı Asya bölgesinde tekfiri ve IŞİD dahil terörist gruplarla mücadelede önde gelen isimlerdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa, Amerika, Rusya, Çin ve bölgedeki diğer ülkelerle uzlaşmaz ihtilaflarının olmadığını iddia etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine, haklarına ve potansiyeline saygı duyulması şartıyla Ankara'nın tüm taraflarla görüşmeye ve işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca ülkesinin yeni küresel siyasi ve ekonomik mimaride kesinlikle değerli bir konuma ulaşacağını iddia etti. Erdoğan, Joe Biden'in Amerika başkanlığı konusundaki iyimserliğini de dile getirerek, Biden Türkiye ile ilişkiler için gerekli önemi gösterecektir diye düşünüyorum dedi. Erdoğan'ın iyimserliği Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın alma girişiminin ardından Amerika'nın son zamanlarda Ankara'ya yaptırım uyguladığı bir dönemde yapılıyor. Erdoğan Cuma günü Türkiye'nin işgalci İsrail rejimiyle son yıllarda bozulan ilişkilerin düzelebileceğini de söyledi. Pek çok gözlemci Beyaz Saray'daki son değişiklikler ve Ankara'nın dış politikasını Biden'in göreve başladıktan sonra yeni koşullara uyarlama çabaları ışığında Türk yetkililerin üslubundaki değişikliği görüyor.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar dün beraberindeki komuta kademesiyle Libya'ya gitti. Akar ve komutanlarını Libya Görev Grup Komutanlığı yetkileri karşıladı. Resmi törenin ardından Libya Savunma Bakanı Selahattin Nemruş ile görüşme gerçekleştirildi. Savunma Bakanı Akar'ın başkanındaki heyetle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da bulunuyor. Akar, Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Ammar el-Meşri ile görüşmesinin ardından başkentteki askeri törene de katıldı. Türkiye Savunma Bakanı ve askeri heyetin bu ziyareti son günlerde Libya'da darbe yanlısı muhaliflerin lideri General Hafter'in Trablus ve Libya'daki Türk güçlere yönelik saldırı tehditlerinin yoğunlaştığı bir zamanda gerçekleşiyor. Bilindiği gibi Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından resmiyete tanınan Faiz el-Serraç liderliğindeki Libya hükümetini destekliyor ve Libya hükümetiyle son aylarda da askeri, iktisadi, altyapı ve diğer birçok alanda milyarlarca dolarlık işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
İstanbul'da kısa süre önce yayın hayatına başlayan eski bakanlardan Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV kapandı. Cavit Çağlar, Olay TV'nin neden kapandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade etti. Eski bakanlardan Bursalı iş insanı Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, dün akşam saat 20 itibariyle yayın hayatına son verdi. 30 Kasım'da izleyicileriyle buluşan Olay TV'nin ortaklarından Cavit Çağlar yaptığı açıklamada, kanalın kapanmasının iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti. Olay TV'nin kapanmasından dolayı çok üzgün olduğunu yineleyen Çağlar, yolları ayrılan çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı. Ben merkez sağda siyaset yapmış, bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber işbirliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı 26 Aralık koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Türkiye günlük koronavirüs tablosunun güncel verilerine göre dün 253 kişi daha koronadan hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre dün 178.872 test yapıldı. Son 24 saatte 253 hasta vefat etti, 23.231 hasta ise iyileşti. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %4.1, yatak doluluk oranı %50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %68.2 oldu.
Ankara'da eylem hazırlığındaki 1'i Mısır, 3'ü Irak uyruklu 4 IŞİD üyesi gözaltına alınıp çıkardıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin Türkiye'de eylem yapmak amacıyla yazışmalar yaptıkları saptandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri IŞİD mensubu Mısırlı kadın ile Iraklı 3 erkek teröristin eylem hazırlığı içinde olduğunu belirledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda 4 IŞİD'linin Ankara ve Eskişehir'de saklandıkları adresler belirlendi. Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Türkiye destekli teröristler dün Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasake ilindeki bir köye roket attı. El Alem söz konusu teröristlerin El Tevile köyünü roketle hedef aldıklarını bildirdi. Saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Türkiye Suriye'deki terörist grupların ana destekçilerine biri sayılırken Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeler şu anda Türkiye ordusu ve Türk destekli terörist grupların sultasında bulunuyor.
Terör rejimi İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtlarının düzenlediği gösteride 3 kişi gözaltına alındı. Siyonist medya kuruluşlarından Maariv gazetesinin haberine göre hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetimdeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen Siyonistler, Kudüs ile Tel Aviv başta olmak üzere işgal topraklarının çeşitli noktalarında gösteri düzenledi. Netanyahu'nun Batı Kudüs'te bulunan konutu yakınlarındaki protestoya katılan yüzlerce göstericiden 3'ü gözaltına alındı. Siyonist rejim İsrail'in Kanal 12 televizyonu haberine göre ise göstericiler Netanyahu'nun konutunun girişini kapatmaya çalıştı, ateş yaktı ve Netanyahu'nun posterlerini ateşe verdi. Irkçı İsrail'de 6 ayı aşkın süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve COVID-19 salgınını kötü yönettiğini gerekçesiyle Netanyahu'nun istifa etmesi için gösteriler düzenleniyor. Bilindiği gibi hakkında çok sayıda yolsuzluk dosyası bulunan Netanyahu, başbakanlığını korumakla dokunulmazlık zırhından faydalanmak suretiyle yargı tarafından ceza almamak için çabalıyor.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, teröristlerin Belarus'tan Ukrayna'ya silah getirdiklerini söyledi. Lukashenko, geçen günlerde bir grup teröristin yakalandığı açıklamasında bulunarak bunların muhalif aktivist ve işletmeci Nikolay Avruhovich'in himayesinde olduğunu ifade etti. Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise Belarus Cumhurbaşkanı'nın ülkeye silah sevkiyatı ile ilgili iddialarını reddetti. Belarus'taki seçim ayaklanmasının ardından Lukashenko, Beyaz Saray ile müttefik olan Avrupa hükümetlerini ülkedeki gerilimlerden ve muhalefeti desteklemekten sorumlu tutmuştu.
Amerika'nın Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edilirken Amerika medyası bunun bir intihar girişimi olabileceğini yazdı. Amerika basında yer alan haberlerde federal yetkililerin patlamayla bağlantısı olan kişinin evinde arama yaptığı ifade edildi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında beyaz bir adamın soruşturulduğu bilgisini verdi.
Amerikan Başkanı Trump attığı son tweetinde Amerikan başkanlık seçiminde de hile olduğuna dair kesin kanıtlarının olduğu yönündeki iddiasını sürdürürken ancak yüksek mahkemenin bunu incelemeye istekli olmadığını söyledi. 270 delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı Amerika'da 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Biden 306 delegeye ulaşmış, mevcut Başkan Trump ise 232 delegede kalmış ve seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini ilan etmişti.
Ve Etiyopya'da silahlı grupların 23 Aralık'ta bir köye düzenledikleri saldırıda ölenlerin sayısı 207'ye çıktı. Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi'ne bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada Metekel bölgesindeki katliamda ölenlerin sayısının 207 olduğu belirtildi. Ölenlerden 133'ünün erkek, 35'inin kadın, 17'sinin çocuk ve 20'sinin yaşlı olduğu ifade edilirken açıklamada 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede tedavi sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İsrail parlamentosunun fesi etrafında. Siyonist rejim İsrail parlamentosu 22 Aralık gece yarısı feshedildi. Koalisyon hükümetinin düşmesiyle son 2 yıldaki 4. parlamento seçimleri 23 Mart 2021'de düzenlenecek. Son 4 yılda 4. kez Siyonistler parlamento seçimlerini düzenlemek için sandık başına gidecek. Bu seçimler belki de Netanyahu ve hükümetteki ortağı Benny Gantz'ın büyük kaybeden tarafları olacağı bir ortamda düzenlenecektir. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu, işgal altındaki topraklarda siyasi çıkmazın asıl nedenidir. Yapılan birçok eleştirilere rağmen Netanyahu 2009 yılından beri başbakanlık konumunda görev almakla pratikte bir diktatörlük sistemi kurmuştur. Bu da Netanyahu'nun iktidar yapısında aşırı derecede etkinliğine yol açmıştır. Dördüncü parlamento seçimleri, Likud Partisi'nin kendi içinde ihtilaf yaşadığı ve kutuplaştığı bir sırada düzenlenecek. Böyle bir ortamda partiden ayrılan Gideon Saar ve bazı ortakları gelecek seçimlerde ayrı ayrı katılacaklarını, partinin kazanması durumunda Netanyahu'nun başbakanlığına oy vermeyeceklerini belirttiler. İsrail rejiminde Mavi Beyaz Koalisyonu Başkanı Benny Gantz'ın 2019 Nisan ve Eylül ayrıca Mart 2020 seçimlerinde olduğu gibi Mart 2021 seçimlerinde de kazanma şansı olmadığı söylenebilir. Çünkü Benny Gantz, Netanyahu ile Mart 2020 parlamento seçimlerinin ardından koalisyon kurarak pratikte kendi siyasi imajını da zedeledi. Siyonist rejim uzmanlarından Ariel Sander, Knesset'in feshi ve seçimlerin en büyük kaybeden tarafın Benny Gantz liderliğindeki Mavi Beyaz Koalisyonu Partisi olduğunu belirterek, bu partinin koalisyona katıldığı günden itibaren dağılma kararını imzaladığını, günümüzde Mavi Beyaz Partisi'nin Likud Partisi ile koalisyonun ardından Siyonist rejim siyasi arenasında hiçbir değerinin kalmadığını ve tüm üyelerinin de evlerine dönmeye karar vermeleri gerektiğini söyledi. Sadece Yemina Partisi lideri Naftali Bennett ise Netanyahu kabinesinde eğitim bakanı ve savaş bakanı olarak önemli görevlerde bulunan biri olarak şimdi de Netanyahu'nun sağ kanadındaki en önemli eleştirmelerinden birine dönüşmüştür. Son anketler bu partinin ilk kez Siyonist rejim parlamentosu Knesset'te 22 sandalye kazanacağını gösteriyor. Böylece Likud Partisi'nin ardından ikinci sıraya yerleşeceğini göstermekte. Buna rağmen Bennett'i eleştirenler de onun başbakanlık koltuğuna oturamayacağını düşünüyor. Son zamanlarda Netanyahu tarafından 6 ay daha erken görevden alınan Siyonist rejim casusluk servisi başkanı Yossi Cohen de Siyonist rejim başbakanlığı görev için aday gösterilebilir. Bazı medya çevreleri de Netanyahu'nun Yossi Cohen'i görevden almasının ardından yakın dostu bulunan kendisini başbakan olarak tanıtmak istediğini belirttiler. Gideon Saar, Likud'dan ayrıldıktan sonra başbakanlık için muhtemel adaylardan biri. Ancak şansı diğer seçeneklerden daha az olan bir isim. Siyonist rejim İsrail'in bir sonraki başbakanı kim olursa olsun, parlamentonun ve kabinenin tekrar tekrar çökmesi, işgal altındaki topraklardaki siyasi durumun Mart 2020'de olduğundan bile daha kırılgan olduğuna dair belirtiler göze çarpıyor. Zira ne Netanyahu ne Gantz kabine kurmak için gereken güce sahip değil ve haleflerinin de kabine kurmak için koalisyon oluşturma gücüne sahip olmadıklarından ötürü dördüncü seçimden sonra siyasi çıkmazdan çıkamayacaklar. Hatta bu siyasi kutuplaşma ve ihtilafın şiddetleneceği bile söylenebilir. Dolayısıyla Mart 2021 seçimlerinden sonra oluşacak parlamentonun ömrünün kısa olması muhtemeldir. Nitekim Siyonist uzman Ariel Sander bile Knesset'te katılmanın bir ziyafetten daha kısa süreceğini söylüyor.
Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Washington'un Latin Amerika yönelik müdahaleciliğinin devam etmesi konusunda. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Nikaragua İçişleri'ne tekrar müdahale ederek muhaliflerin cumhurbaşkanlık seçimlerinde aday olmasını istedi. Mike Pompeo bu husustaki tweetinde şöyle yazdı. Ortega rejiminin gelecek yıl seçimlerine demokrasi yanlılarının katılmasını engellemesi yönündeki son girişimi Nikaragua'nın bölgede bu rejimce tecride sürüklenmesinin bir başka örneğidir. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika'nın sözde demokrasiyi Nikaragua'ya geri getirme mücadeleleri çerçevesinde Nikaragua halkı yanında yer aldıklarını iddia etti. Washington, Latin Amerika'daki solcu hükümetlere karşı insan hakları ihlallerini bahane ederek özellikle de solcu Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega'yı siyasi baskılara maruz bırakmak istiyor. Bu bağlamda da şimdilerde Amerika Başkanı Donald Trump hükümeti daha önce Venezuela'da uyguladığı planı Nikaragua içinde uygulamak istiyor. Bu plan çerçevesinde sağcı muhalifler ve batılı yandaşları ve liderleri iktidara gelmek ve solcu hükümetleri devirmek için muhalefeti destekleyecektir. Amerika 19. yüzyıldan itibaren Monroe doktrini çerçevesinde Latin Amerika'yı her daim kendi arka bahçesi olarak telakki ederek bölge ülkelerinin servetlerini yağmalamanın yanı sıra birçok darbede gerçekleştirmekle kukla hükümetler ile bölgeyi adeta kendi tapusuna yazdırmak istemiştir. Buna rağmen Washington 20. yüzyılda ve 1959 yılında Küba'da Fidel Castro, 1979'da Nikaragua'da solcu Sandinist hükümetlerin iş başına gelmesi, Venezuela, Bolivya ve diğer Latin Amerika ülkelerinde de solcu liderlerin göreve gelmesi ile solcu liderler ve hükümetlere karşı koymaya çalıştı. Bu yaklaşım Amerika'nın emperyalist ve sultacı özelliğini açıkça ortaya koydu. Buna rağmen Venezuela, Küba ve Nikaragua'ya karşı izlenen bu siyaset tam bir yenilgiyle sonuçlandı. Aynı zamanda Arjantin'de de Washington taleplerine uymayan bir cumhurbaşkanı iş başına geldi. Şili'de neoliberal ekonomik siyasetlere karşı geniş çaplı itirazlara sahne oldu. Bolivya Cumhurbaşkanı Evo Morales, ordunun kendisine verdiği desteği bırakmasının ardından sadece görevden değil, ülkesinden bile ayrılmak zorunda kaldı. Ancak aralarında dostluk bulunduğu Luis Arce'nin seçimlerinin ardından tekrar Bolivya'ya döndü. Şimdi Beyaz Saray'daki görev döneminin sonuna yaklaşan Donald Trump hükümeti, Monroe doktrini çerçevesinde Nikaragua'ya baskıları arttırarak diğer solcu hükümetler ile beraber onları devirmeye ve savcıları iş başına getirmeye odaklandı. Amerika eski ulusal danışmanı John Bolton ise Monroe doktrinine işaretle Latin Amerika'yı açık bir şekilde Washington'un arka bahçesi saydı. John Bolton bu konuda şöyle dedi. Birleşik Devletleri Monroe doktrini hedeflerine ulaşmak için Latin Amerika ülkelerinin iç işlerine müdahale hakkına sahiptir. Washington'un topyekün siyasi ve ekonomik yaptırımlar ve çok taraflı baskılarına rağmen Latin Amerika'da iş başında olan solcu hükümetleri halk destekleri yüzünden hala Washington'un onları devirmeye yönelik çabalarına karşı koyarak direnmekteler. Aynı zamanda son seçimlerde verdikleri vaatleriyle Şili, Peru, Arjantin, Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde sağcılar iktidara gelse de vaatlerini yerine getirememeleri onların iktidardan uzaklaşmalarına sebep oldu. Latin Amerika halkı da solcu hükümetler ve liderler ile daha iyi geçinebildiklerini, Amerika kuklası ve bağımlısı sağcı partilerden ve liderlerden daha iyi olacağının farkına vardılar. Buna ilaveten Şili gibi ülkelerdeki sağcıların ekonomik siyasetleri çok geniş çaplı gösterilere ve itirazlara da yol açtığı belirtilmelidir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7D 1399, Hicri Kameri 12 Cemadül Evvel 1442 ve Miladi 27 Aralık 2020 Pazar. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7D 1358'de İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyh İran'da okuma yazma hareketi teşkilatının kurulması amacıyla genel seferberlik emrini çıkardı. Rahmetli İmam Hümeyni söz konusu emrinde bütün İran halkına bu seferberlik hareketine katılmaları ve okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğretmeleri tavsiyesinde bulundu. İmam Hümeyni'nin söz konusu emirnamesinin hayata geçirilmesi için İran'da okuma yazma seferberliği teşkilatı kuruldu. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7'de 1353'te İranlı mücadeleci din alimlerinden Ayetullah Hüseyin Gaffari Şah rejimi zindanlarında şehit düştü. Tamamıyla sade bir hayatı olan bu önde gelen din alimi despot Şah rejiminin zulüm ve zorbalığa dayalı yönetimi yüzünden birçok kitap telif etmekle Şah'la mücadele etmeye başladı. Ayetullah Gaffari çeşitli konuşmalarında Şah'ın despot ve zalimce hükümeti hakkında ifşaatta bulundu. Ta ki Şah zindanlarında maruz kaldı. Vahşi işkenceler yüzünden şehit düştü. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7'de 1357'de İran'ın Müslüman halkının Dikta Pehlevi rejimine karşı kıyamının doğruğa ulaşmasıyla İran'ın kuzeyindeki Kazvin halkı Şah rejimine karşı geniş protesto gösterisi düzenledi. Söz konusu gösteriler daha önce şehit düşenlerin pak naaşlarının teşhi edilmesi amacıyla yapıldı. Bu gösterilerde Şah rejimi askerlerince 20 kişi şehit düştü. ...20 yıl önce bugün Hicri Şemsi 7'de 1379'da önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Bağır Musevi Hemedani vefat etti. Hicri Şemsi 1304'te Hemedan kentinde dünya gelen Hemedani 16 yaşındayken Kum'a gitti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni ile tanıştı. Önde gelen alim İran halkının başlattığı kıyam sırasında daima İmam Hümeyni'nin yanındaydı. ...489 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Cemadül Evvel 953'te Şamlı önde gelen fakih edip ve tarihçi İbni Tulun Damışki vefat etti. Hicri Kameri 880'de Şam'da dünyaya gelen Damışki bütün yaşamını araştırma, ders vermek ve telif işlerine adadı. İbni Tulun tahsilinin sonunda hadis bilimi konusunda araştırmaya başladı. İbni Tulun Kur'an tefsiri, Kur'an-ı bilimler, hadis, fıkıh, naif, tıp ve irfan alanlarında birçok eser kaleme aldı. ...12 yıl önce bugün 27 Aralık 2008'de soykırımcı rejim İsrail işgal altındaki Filistin topraklarındaki Gazze şeridine şiddetli saldırılarını başlattı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türk Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Davutoğlu, olanlar tesadüf değil, 28 Şubat'ı yaşatıyorlar.
Star.
Bakan koca müjdeyi verdi. Covid-19 aşısı anlaşması imzalandı.
Yeni Asya.
Sorunlar demokratik yollarla aşılır.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Jale Özgentürk 25 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde faiz üretimi vuracak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Faizin enflasyonun sonucu olduğunu 130 milyar dolar ödeyerek öğrendik. Merkez Bankası faizi beklenenden de fazla 2 puan artırdı. Piyasa mutlu, sıcak para yolda. Ancak borçları öteleye öteleye büyüyen tüketici, esnaf, sanayici kara kara düşünüyor. Merkez Bankası piyasa dostu politikalar çerçevesinde bugün beklenenin de ötesini yaptı. Faizleri 2 puan artırdı. Faiz oranları %17 oldu. Böylece Merkez Bankası piyasanın güvenini kazanmak için adım atarken sıkı para politikası adımları hızlanmış oldu. Enflasyon da tekrar bir numaralı odak noktası haline geldi diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu karar faiz enflasyonun nedeni mi sonucu mu tartışmasının bir cevabı gibi oldu. Ancak Türkiye'ye dövizi patlatan enflasyon altında düşük faiz diretmesi ile 130 milyar dolarlık bir maliyet ödetildi. Serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı bir ülkede gerçekçi bir faiz artışına karşı çıkmak biraz hayal tabii ki. Yüksek faiz döneminin önümüzdeki yılında bir gerçeği olacağı ortada. Yanlış politikaların sonucunda faiz artışları zorunlu ancak çok önemli sonuçları var. Bu da reel sektörü, özellikle KOBİ'leri şimdiden kara kara düşündürüyor. Kredi genişlemesi ile pandemi sürecinde üretimi sürdürülebilme imkanı bulan mobilya, otomobil, inşaat gibi sektörler ihracatta önemli bir atılım yapamazlarsa sıkıntılı bir sürece girecek. Bu da %30'lara yaklaşan işsizliğin daha da artması demek. Zaten borç sarmalına düşmüş vatandaşın, esnafın, sanayicinin, turizmcinin durumunun daha da içinden çıkılmaz hale gelmesi demek. Türkiye salgından önce zaten ekonomik kriz yaşıyordu. Pandemi ile birlikte duran hayat herkes için kaosa döndü. Mahkemelerde icra ve alacak davaları patladı. Davalar için İstanbul'da Çağlayan ve Bakırköy gibi dev adalet sarayları yetmez hale geldi, ek binalar kiralandı. Türkiye'de bugün 3 kişiden ikisi icralık durumda. Şirketler ise ağırlaşan finansal sorunlarını hükümetin doğrudan destekleri yerine borç ertelemeleri ile aşmaya çalışıyor. Önemli davaları takip eden bir hukuk bürosunun ortağı Şevket Çelik, alacak borç sisteminin tamamen tıkandığını söylüyor. Borç ertelemelerinde de artık sona yaklaşıldığını anlatan Çelik'e göre bankaların borçları öteleme imkanı kalmadı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun borç ertelemelerini 180 güne çıkarması tavsiyesine özel bankaların sıcak bakmadığını ekliyor. Özellikle zombi şirket olarak tanımladığı durumu kurtaramayacak hale olan şirketlerle ilgili Şubat ayında iflas patlaması yaşanacağını öngörüyor. Bankaların isteksizliğinde tabii ki bilançolardaki bozulma etkili. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, önceki gün yaptığı açıklamada hükümetin sağladığı koronavirüs mali canlandırma paketlerinin sona ermesi, ertelenmiş borçların vadelerin gelmesi ve yüksek TL faizleri nedeniyle borç ödeme kapasitelerinin baskı altında kalacağını belirtmişti. Şevket Çelik, makyajlı açıklamalar nedeniyle Dünya Bankası ve uluslararası finans kurumlarının artık resmi veriler dışında gerçek durumu görebilmek için hukuk büroları ile de görüştüğünü söylüyor. Türkiye 2021'e zor koşullarda geliyor. Ne yazık ki iktidarın piyasalar dışında güven veren bir politikası ufukta görünmüyor.
Akif Peki, 25 Aralık tarihli Karar gazetesinde CHP AK Parti ile oynuyor gibi başlıklı yazısına yer veriyor. İktidarın medya blokajını aşmak için zekice bir yöntem buldular sanki. Ana muhalefet kaçtır medya kanalıyla millete ulaştıramadığı mesajlarını bizzat iktidara taşıtıyor. İktidarın propaganda aygıtını adeta bir haberleşme güvercini, bir sıçrama taşı gibi kullanıyorlar. Önce Kılıçdaroğlu iktidarın gözü kapalı üstüne atlayacağı bir provokasyonla top kaldırıyor. Sonra iktidar Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti sözcüleriyle Allah ne verdiyse gollük pas bulmuş gibi dalıyor topa. Mevzuyu bir güzel köpürtüyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son örnek malum. Kılıçdaroğlu asgari ücretiyle bırakıp fuhuş, uyuşturucu ve organ ticareti yapanlardan vergi kesmeye çağırdı. Karşı koyamayacakları kadar kışkırtıcıydı. Nitekim cümbür cemaat kendilerini tutamadılar. İktidar sözcüleri yine müthiş bir açık yakalamış gibi üstüne abandı. Hesapta Bay Kemal'in ne dediğini bilmediğini, ağzından çıkanı kulağının duymadığını gösterme fırsatıydı. Rezil rüsva edeceklerdi. CHP, uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesini önermiş gibi sundular. Bunların suç olmaktan çıkarması teklifini kabul etmiyoruz filan gibi artistik tafralar da sattılar. Dalga geçtiler, alaya aldılar, kafa buldular. Fakat onlar üstünde tepindikçe tartışmanın nereden çıktığına, Kılıçdaroğlu'nun tam olarak ne dediğine ilgi ve merak arttı. Duymayan da Bay Kemal'in aslında ne dediğini duydu. Velhasıl iktidar sözcükleri CHP'ye alet oldular, oyununa geldiler. Dalga geçtiklerini zannederken kıyak geçiyorlarmış, daha büyük iyilik yapamazlardı. CHP vermek istediği asıl mesajı iktidara patlatmıştır. Meğer Kılıçdaroğlu saçmalamıyormuş. Aksine kara parayla mücadele istiyormuş. Yeter ki gelsin diye özel düzenleme yapıp vergi bile alınmamasını eleştiriyormuş. Ne dediğini, nereye dokunduğunu, hangi taşı gediğine oturtacağını gayet de iyi biliyormuş. Varlık barışı adı altında vergi yok teşvikiyle deli paralara kaynağı sorulmadan kapı açılırken asgari ücretiyle düşen vergi maaşlardan peşin kesiliyor ve Kılıçdaroğlu bu çarpıklığı iktidar sözcüklerini ifşa ve teşhir ediyor.
Esfender Korkmaz 25 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde asgari ücrette hülle yapmak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 6 Aralık 2020'de bu köşede işçinin asgari ücret masasında temsil edilmediğini yazmıştım. Zira hükümette işveren olduğu için masada 10 işveren 5 işçi temsilcisi oturuyor. Dahası yasa gereği aynı masada en yüksek üyeye sahip konfederasyon olan Türk İş oturuyor. Türk İş'e kayıtlı üye sayısı toplam işçi sayısının yalnızca %7,2'si kadardır. Yani 100 işçiden yalnızca 7,2'si masadadır. Özetle işçi asgari ücret masasında yoktur diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Hükümet adına 5 daimi temsilciden birisi de TÜİK'tir. Karşı tepkiler olunca TÜİK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından çıkarılan dengeli beslenme kalıbında yer alan ürünler Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenmiş olup, TÜİK tarafından sadece fiyat verileri kullanılarak hesaplanmaktadır. Sepette ortalama gıda harcamaların payı %23,1 ve gıda dışı harcamaların payı %76,9'dur, diyor ve 2021 asgari ücret için 2792 lira öneriyor. TÜİK'in iki yanlışı var. Birisi, asgari ücretlilerin harcama sepetinde gıdanın payı en az %40'tır. Asgari ücretlinin aldığı para gıda ve kiraya gidiyor. Gıda fiyatları da TÜFE oranının üstünde artıyor. Asgari ücretlinin harcama sepeti içinde gıdanın payı daha düşük %23,1 oranı üstünden ve TÜFE'ye hesaplarsak çalışanlar baştan kaybetmiş oluyor. İkincisi, TÜİK kendisiyle çelişkiye düştü. 2019 Ocak ayında 2019 yılı için bir işçinin asgari geçim ücretini 2451,79 lira olarak açıklamıştı. 2019 yılı TÜFE oranı %11,84 oldu. 2020 TÜFE oranı da 14,50 olarak alırsak, 2019 için hesaplanan asgari ücret 2021 için 3139,91 lira ediyor. Dedim ya, asgari ücret masasının kurulması gösteriş düzeyinde kalıyor. Son kararı hükümet veriyor. Uygulanan politikalar ve özellikle üretimin dışa bağımlı hale gelmesi nedeniyle siyasi iktidar adeta işsizlik üretiyor. 2020 pandemi yılı olduğu için 2019 istihdam verileriyle 2003 istihdam verilerini karşılaştırırsak, bu yıllar arasında nüfus artışı 16,7 milyon kişi olmuş, buna karşılık istihdam artışı 7 milyon kişi olmuş. Yani iktidar 9,7 milyon işsiz yaratmış.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Okuryazarlık Hareketi'nin oluşumunun yıl dönümü.
Her toplumda insanların en temel haklarından biri okuma, yazma, öğrenmesidir. Her insan, ister çocuk, ister yetişkin, öğretim fırsatlarından ve haklarından yararlanması gerekiyor.
Bu hakkı dikkate alan İran İslam Cumhuriyeti, ülkede okuryazarlık hareketi başlattı. Bu münasebetle hazırladığımız programı dinliyorsunuz.
Az önce de belirttiğimiz gibi her toplumda insanların en temel haklarından biri okuma yazma öğrenmesidir. Her insan, ister çocuk, ister genç veya yetişkin, öğretim fırsatlarından ve haklarından yararlanması gerekir. Bu ihtiyaç hem okuma hem yazma kabiliyetini kapsıyor. Aynı zamanda her toplumun çeşitli ekonomik, siyasi ve kültürel gelişme ve kalkınma faktörüdür. Okur-yazar olmak her insanı geçmiş, hal ve geleceğe bağlarken daha çok tecrübe ve kabiliyetlerinin aktarılması ve kayıtlara alınması ortamını hazırlıyor.
Maalesef Birleşmiş Milletler'e bağlı Eğitim Kültür Kurumu UNESCO tarafından hazırlanan veriler, gelişmekte olan bazı ülkelerde hala okuryazarlık oranının yüksek olduğunu gösteriyor. İran'da da İslam İnkılabı öncesinde 1976 yılında yayınlanan verilere göre halkın %50'sinden fazlası okuryazar değildi. İslam İnkılabı'nın zaferi ardından özellikle büyükler ve okula ulaşamayan çocuklar arasındaki okuryazarsızlık oranını azaltmak hedefiyle özel girişimlerde bulunuldu.
Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni direktifi ile 27 Aralık 1979 tarihinde İran Okuryazarlık Hareketi Örgütü kuruldu. Bu bağlamda hazırladığımız özel sohbetimizi dinleyelim.
Son ilahi kitap olan Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi, ilahi ilk emir okumaktır. Tabii ki bu farize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da vurgulanıyordu ki, öyle ki o hazret Bedir Savaşı'nda esirlerin özgürlüğü bedelini Müslümanlara okuma yazma öğretmesi olarak belirtti. Böyle bir yaklaşım İslam dininde ilim öğrenmenin farize olduğunu, bu hedefte olmayan Müslümanın tenkit edildiğini ve buna tam karşı olarak İlim öğrenmeye çalışan Müslümanlara birçok müjdede bulunduğu belirtiliyor.
Böyle bir bakış açısı ile İslam İnkılabı zaferinin ilk aylarında İmam Hümeyni cehalet ve okuryazarsızlık milli mücadele emrini verdi. İmam emrinin bir bölümünde şöyle yazdı. İlim ve edep beşiği olan, ayrıca ilim öğrenmeyi farıza bilen İslam gölgesinde yaşayan bir ülkede okuma ve yazmaktan mahrum olmak büyük bir utançtır. Biz uzun vadeli programda bağımlı olan ülkemizin kültürünü bağımsız ve kendine yeter kültürüne değiştirmeliyiz. Ve şimdi fırsatı kaybetmeden, yorucu bürokrasi olmadan okur yazarsızlık ile mücadele için etkili ve seferberlik şeklinde ayağa kalkmalıyız ki inşallah yakın gelecekte herkes temel okuma ve yazmayı öğrenmiş olsun.
İmam Hümeyni mesajının metninde değerli iki hedef bulunuyor. Birincisi, okuma yazması olmayan ve bu nimetten mahrum kalanlara okuma yazma öğretmek ve ikincisi, çeşitli alanlarda yeni okur yazar olan yetişkinlerin bilgi ve ilim düzeyini yükselterek bağımlı olan ülke kültürünü bağımsız ve kendine yeter kültüre dönüştürmek.
Hümeyni'nin bu emri üzerine okuryazarlık hareketi organizasyonu kuruldu ve okuryazarlık seferberlik gibi projeler gerçekleştirilerek İmam Hümeyni'nin tarihi emri son 40 yılda gerçekleştirmeyi başararak 6 yaş ve üzeri olanların okuryazarlık oranını 1976 yılında %47,5'in üzerine çıkarmayı başardı. 1996 yılında genel sayımda %18 oran artırarak %79,5'e ulaştırıldı. Ve bu artış sonraki yıllarda da devam etti. Öyle ki 2016 yılı sayımına göre okuryazarlık oranı %87,6'ya yükselmişti. Yapılan tahminlere göre 2019 yılında bu oran %89'a ulaşacağı öngörülüyor. Böylece İslam İnkılabı kitabında yeni bir bölüm kaleme alındı. Ve şimdi 45 yaş altı kesimi başka bir ifadeyle toplumun üreten kesiminde önemli bir oran okuryazardır.
Okuryazarlık hareketi kendi hedeflerine ulaşmak için çalışma yılları boyunca faaliyetlerini okuma yazma öğretme konusuna odaklanarak her dönemin ihtiyaçlarına göre öğretim çalışmaları hacmini değiştirdi ve son yıllarda eğitim sistemi yapısında yeni yöntemleri, okuryazarsızların ülke çapındaki dağılımı, yoğunluğu ve konumu itibariyle yerel ve bölgesel projeleri kentler ve kasabalar düzeyinde izledi. Bu projelerden biri ise okuryazarlığı günümüz becerileriyle bütünleştirmektir.
Günümüzde bir ülkenin gelişme ve kalkınma hedefleri kalıcı kalkınmaya ulaşmak için okuryazarlık becerisinin kazanılmasından öteye ilerlemek gerektiği gerçeğini gerektiriyor. Okuryazarlık sertifikasını alan kişilerin oranı ve sayıları yeterli değildir. Etkili olan ise söz konusu sertifikanın yanı sıra yaşam ve hayatın bilinç kapılarını açmak ve onun ışığı sayesinde yaşadıkları ortam ve çevrenin durumunda değişiklikler oluşturmak, kendi ve ailelerinin durumunu iyileştirmek ve mesleki, sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel şartlarının iyileşmesi yolunda adım atmaktır. Aksi halde gelişmişlik sınırlarına ulaşmak sadece bir slogan düzeyinde kalır. Bu konunun önemi itibariyle okuryazarlık hareketi örgütü kendi hedefleri doğrultusunda yeni beceri eğitimlerini çalışma programına eklemiş bulunuyor.
Bu konu UNESCO tarafından da özel ilgiyle izleniyor. Okuryazarlık Uluslararası Ödüller Programı'nı düzenliyor. Üye ülkelerinin kamu ve özel kurumlar ve bireyler tarafından okuryazarlık alanında gerçekleşen seçkin ve özel faaliyetleri takdir ediyor. Bu bağlamda İran Okuryazarlık Hareketi Örgütü son 40 yılda UNESCO tarafından birçok ödüle layık görüldü. UNESCO'nun okuryazarlık seferberliği projesinin gerçekleşmesi ayrıca kasabaların çalışan kızlarına yaşam becerilerinin eğitim projesinin gerçekleşmesi için NUMA ödülü, okuma ve yazma becerilerinin güçlendirilmesi planı, ayrıca ailevi ilişkiler ve mesleki becerilerin geliştirmesi ve araştırmayı teşvik etmek için UNESCO'nun King Sejong ödülü ve okuryazarlık yazışma hizmet projesi için Malcolm Addis Siyah ödülü bunlardan yalnızca bazılarıdır.
Bu bağlamda son yıllarda okuma ve yazma eğitiminin yanı sıra okuryazarlık hareketi, okuryazarlık becerilerini bilgisayar becerileriyle birleştiren projesini gerçekleştirdi. Günümüzde yeni okuryazarlık anlamı, bilgisayar okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı ve diğer önemli okuryazarlık alanlarını kapsıyor. İnternet ve IT'nin diğer şekillerinin etkisi, dijital bilgi ortamlarına girmekle birlikte küresel bir öncelik olarak bilgi okuryazarlığı artan şekilde gündeme geliyor. Bu önemli konu nedeniyle okuryazarlık mahiyeti konusunda sürekli olarak yeni tarifleri gerektiriyor. Bu bağlamda okuryazarlık hareketinin girişimleri UNESCO tarafından takdir edilecek kadar dikkat çekicidir.
UNESCO Okuryazarlık Uluslararası Ödüller Sekreterliği'nin bildirdiğine göre, geçiş döneminde okuryazarlığı temel bilgisayar becerileriyle birleştirmek projesi, okuryazarlık hareketi tarafından Nijerya, İspanya, Afganistan ve Uruguay gibi diğer ülkelerin projeleri yanında 2018 yılında UNESCO'nun Okuryazarlık Uluslararası Ödülleri kazanan listesinde yer almayı başardı.
...2018'de söz konusu ödüllerin konusu okuryazarlık ve beceri geliştirme şeklinde açıklandı. Programı değerlendiren heyet, söz konusu projenin seçilme sebebini, kadınlar için bilgisayar temel eğitimi üzerine odaklanan projeler ve toplumun bu aktif kesiminin iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki yetenekleri doğrultusunda okuryazarlığını geliştirme şeklinde açıklandı. Okuryazarlık hareketi, okuryazarlık becerilerini ICDL becerileriyle birleştirmek projesiyle 150 proje arasında UNESCO'nun onur ödülünü, özel madalya ve para ödülünü kazanmayı başardı. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası olan ICDL bir nevi bilgisayar yetkinlik sertifikasıdır.
Hiç şüphesiz İran'da okuryazarlık hareketi örgütünün faaliyetleri ülkede okuryazarsızlığın kökü kazılanıncaya kadar Eğitim ve Öğrenim Bakanlığı çalışmalarının yanında sürekli olarak devam edecektir. Günümüzde korona pandemisi şartlarında tüm kurumun kapasiteleri okuma yazma öğrenmek isteyenlere kaliteli eğitim vermek amacıyla işe alınmıştır. Bu kapasitelerden Web okuryazarlık sistemi, organizasyon portalı, sosyal ağlar ve eğitimcilerin okuryazarlık öğrencileriyle telefon görüşmelerine değinmek mümkündür. Tüm bunlar İslami İran'da okuryazarlık için verilen önem bağlamında ciddi irade ve azmi gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, 27 Aralık Okuryazarlık Hareketi'nin oluşumunun yıl dönümü üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizinle birlikteyiz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız.
www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Murat Dere isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlar bizimle paylaşıyor. Bireyselleşmenin getirdiği girdaplarla boğuşan batı zihniyeti sevgi, özgürlük ve empati gibi kavramları servis ederek yaşanan ruhsal sorunlara çözüm bulabileceğini ima ediyor. Ben odaklı hücrelere sıkışan fertler anlaşılmamaktan ve yalnızlıktan şikayetlenip terapistlere koşarken empati bir çözüm, sihirli bir değnek olarak sunuluyor. Arka planda ise popüler hale getirilen kavramlar üzerinden bir sektörün canlandırılmaya çalışıldığını görmekteyiz. Bilindiği üzere empati kişinin kendini muhatabın yerine koyup onun duygularına, düşüncelerini, taleplerini anlayabilmesidir. İslam kültürünün dinamikleri arasında yer alan diğerkamlık ve hemhal olmak ise yardımlaşma ve kavramı ile birlikte ele alınır ve el uzatmaya gerekli kılar. Yani ilk evvela muhatabınızla hemhal olur ve halini anlarsınız, sonra da sevgi elinizi uzatırsınız. Empati kişiyi sadece anlamakla sınırlı kılarken kişisel ilişkilere ve içtimai hayata önem veren İslam kültüründe hatırı sayılır bir yere sahip olan diğerkamlık bunun da ötesine geçerek yardımlaşmaya el uzatmayı telkin ve teşvik eder. Ne güzel bir şey yazmış Murat Dere. İki evet. Kavramı burada karşılaştırıyor. Birisi empati. Yani bu kadar ayrıntısını bilmiyordum. Diğeri diğerkamlık. Empati derken diyor ki kendini muhatabın yerine koyuyorsun. Muhatabın mesela diyelim bir onun konu hakkında yani acı çekiyor. Kendini sadece onun yerine koyuyorsun. Onun çektiği belki acıyı sen de hissetmeye başlarsın. O kadar. Ama bir adım ötesinde İslam kültüründe diğerkamlık var. Diğerkamlık şey yani hem empati yapıyorsun hem de ondan sonra bir adım daha ileriye giderek yardımlaşmada bulunuyorsun. El uzatıyorsun. Doğru. Yani onun derdine merhem oluyorsun.
Çare çok güzel. Olma, çare evet, bulmaya çare çalışıyorsun. Buluyorsun.
Güzel mektup. İsterseniz siz devam edin.
Evet, rica etsem. Murat Dere şöyle devam ediyor. Sihirli bir değnek olarak lanse edilen empati kulaklarımıza hoş gelen bir kavram. Zira günümüzde anlamak ve anlaşılmak ihtiyaçlar hiyerarşisinin baş sıralarında yer alıyor. Peki, empati bu ihtiyaca yeterince cevap verebiliyor mu? Elbette hayır. Zira medya üzerinden servis edilen bu kavramlar, ihtiva ettikleri anlamın ötesinde ticari bir sektörün aracı olarak görülüyor. Anlaşıldığınızı hissedip, terapiste gidiyor ve içinizi dökmek istiyorsunuz. Terapist, talep edilen ücreti ödediğiniz takdirde sizi dinliyor ve anlamaya çalışıyor. Sorunlarınızı tespit edip kendi yağınızla kavrulmanız için size destek sağlıyor. Peki, beklediğiniz sonuca ulaşabiliyor musunuz? İşte bütün mesele bu soruda düğümleniyor. Zira tıpkı insan gibi bu kavramlar da özünden uzaklaştırılıp ticari meta dönüştürüldü ve o yüzden insanlar üzerinde pek tesiri olamıyor. Kişiler arası ilişkileri nezaket, anlayış ve yardımlaşma üzerine kuran diğerkamlık ve İsar ise ilahi bir kaynaktan besleniyor ve kalpleri birbirine yakınlaştırarak zengin bir sinerjiye dönüşüyor. Burada kişi ticari bir niyet taşımıyor, Allah'ın rızasını kazanmak ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek istiyor. Ve uzatılan el, karşı tarafın yarısını sarmakla kalmıyor, aynı zamanda onu güçlendiriyor.
Evet, dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz bu güzel mektubundan dolayı. Sıradaki mektup Sayın Leyla Akyel isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. 50 yıl önce insanların ruhsal sorunlarıyla başa çıkmaları bu kadar meşakkatli değildi. Zira o zamanlar insanın doğanın ve tüketilen ürünlerin fıtratı safiyetini korumaktaydı ve bu durum fertlerin hayatla uyumunu kolaylaştırıyordu. O zamanlar insanlar toprağa bu kadar mesafeli değillerdi. Evlerin bahçesinde günlük alabileceğiniz ürünler yetişirdi ve meyveyi ağaçtan koparma şansı bulurdunuz. Hayat deyince zihninizde dev binalar, avimeler, akıp giden insan seli, ödenmesi gereken faturalar, ağır iş koşulları canlanmazdı. Hayat doğanın ve bütün canlıların katıldığı müşterek bir mecra idi. O yüzden insanlar ruhsal sorunlarıyla daha rahat başa çıkabilir ve sırtlarında biriken yükü atıp hayatlarına devam ederlerdi. Aile içi ilişkiler daha güçlüydü. Akraba ve dost ziyaretleri ilişkileri güçlendirir ve insanları birbirlerine yakınlaştırırdı. Bugün insanlar bu imkanlara sahip değiller ve o yüzden ruhsal sorunlar içinden çıkılmaz bir hal alıyor ve batı kökenli kestirme yöntemlere, uzak doğuya ait alternatif çözüm yollarına rağbet artıyor. Denize düşen yılana sarılır misali insanlar kendilerine iyi hissedebilmek için her yolu deniyorlar. Evet, Leyla Akyel doğru söylüyor ama yani imkan bulanları da korona engelliyor. Yani
maalesef çok durumda kısıtlamalar getirdi ama mektubunun devamında güzel şeyler değiniyor. Buyurun, Leyla Hanım. Efendim. Devam edeyim mi ben?
Buyurun.
Leyla Hanım şöyle diyor. İnsanlar çağın getirdiği sorunlarla başa çıkabilmek için gözlerine ilişen her yola koşuyorlar. İnançlı insanlar ise bu süreci dua, zikir, teslimiyet ve tevekkül ederek atlatmaya ve zinde kalmaya çalışıyorlar. Londra'da birbirlerinden güç alan bir grup Müslüman kadının kurduğu Hava Empowerment bu anlamda önemli bir model oluyor. Büyük çoğunluğu göçmen öğrencilerden oluşan genç kadınlar stresle baş etmek için başvurdukları mecralarda dertlerine derman bulmayınca maneviyat eksenli bir model oluşturdular ve bu model ekseninde birbirlerinden güç alarak iyileşmeye çalışıyorlar. Periyodik olarak bir araya gelip çemberler kurarak birbirlerini iç döküp kendilerini bulan ve öz, şefkat, kardeşlik değerini merkeze alan bir çeşit grup terapisi bu aslında. Kız kardeşlerimiz bunu Resulullah'tan devraldıkları bir yöntem olarak görüyor ve uzun yürüyüşlere çıkarak nefis muhasebesi yapıyor, tefekkür ediyor ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek ruhen güçlenmeye çalışıyorlar. Çağın getirdiği sorunlar ruh ve beden dengemizi ister istemez etkiliyor. Bu dengeyi korumak ve ruhen güçlenmek için çaldığımız kapılar, aradığımız ve yöneldiğimiz yöntemler mutlaka olacaktır. Ancak bu yöntemler kendi kültürel dinamiklerimize aykırı olmamalıdır. Aksi takdirde çözüm yerine çözümsüzlüğe saplanabiliriz. Leyla Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
Sırada bir telefon mesajımız var.
Merhaba efendim. Ben Emin Van'dan arıyorum sizi. Zaman zaman takip ederim sizin programlarınızı. Aslında ben de bir mektup göndermek istiyordum Türkçe servisinize. Ama fırsat bulamadık. Size bir ricam olacak lütfen. Din alimleriyle yapılan röportajlarının sayısını arttırın. Kolay gelsin.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki mektup galiba Ali Bey'in mektubu.
Evet,
İzin verirseniz ben başlayayım. Ali Ceyhan isimli dinleyicimiz gönderdiği mesajında şunları yazıyor. Korona salgını hayatın her alanında olumsuzluklara yol açtı. Özellikle eğitim alanında ülkemizde çok fazla uygulama alanı olmayan uzaktan eğitim ile öğrenciler birdenbire karşılaştılar. Eğitim deyince aklımıza gelen okul, öğretmen ve aile üçlüsü uzaktan eğitim ile birlikte devre dışı kaldı. Okulun yerini ev, öğretmenin yerini eldeki telefon, tablet ya da bilgisayar aldı. Velilere de dolaylı da olsa öğretmenlik görevi yüklendi. Sonuçta ortaya bildiğimiz ve alışık olduğumuz eğitimin yerini alan bir uygulama çıktı. Ali Bey'in mektubu.
Evet, devamında şöyle yazıyor. Hemen belirteyim ki uzaktan eğitim hiç olmaz diye bir iddianın peşinde değilim. Ancak bakanlık başta olmak üzere öğretmenden öğrenci ve velilere kadar her kesim hazırlıksız yakalandı. Eksiklerin zaman içinde giderileceği, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimi aratmayacağı, öğrencilerimizin uzaktan eğitim sebebiyle bir kayıpları olmayacak iddiaları aradan geçen bunca zamana rağmen havada kaldı. Bugün net bir şekilde görülmüş olan eksiklikler için başında tespit edilebilir, ona göre eksikler tamamlanarak hayata geçirilebilirdi. Bu olmadı. Olmadığı gibi kısa zamanda görülen eksiklikler ve aksamalar tam olarak giderilmedi. Bu ise hem eğitimde var olan eşitsizliği daha da artırdı, hem de milyonlarca öğrencimiz için geçen senenin ikinci yarı yılı ile bu yılın ilk yarı yılı kayıp yılı olarak gündeme geldi. Güzel bir mektuptu. Dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda İsmet Tuncer, Ahmet Özkan ve Didem Öksüz isimli dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için aralıksız olarak çalışıyoruz dedi. İran ve Türkiye arasında polis işbirliği düzeyinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. İran ile Türkiye arasında kalıcı bir teknoloji merkezi kurulacak. İran Şehitler Kurumu Başkanı Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın veladeti eşiğinde Ermeni şehitlerin aileleriyle görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, bu gücün tatbikatları tehditler ve karşılık verme kabiliyeti ile orantılıdır dedi. Irak şehirleri direniş liderlerinin posterleriyle süslendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ülkeleriyle halledilmez bir ihtilafımız yok dedi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar bir heyetle Libya'ya gitti. Türkiye'de 253 kişi daha koronadan son 24 saatte hayatını kaybetti. Türkiye'de eylem hazırlığındaki 4 IŞİD'li tutuklandı. Irkçı İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteride 3 kişi gözaltına alındı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko, teröristler Ukrayna'dan Beyaz Rusya'ya silah getirdi dedi. Amerika'daki patlamanın muhtemel sebebi açığa çıkıyor. Trump seçimlerde hile olduğu yönündeki iddialarını tekrarladı ve Etiyopya'daki katliamda katledilenlerin sayısı 207'ye ulaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.